Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 Ordu Beheş 1400, Hicri Gameri 7 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 19 Mayıs 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batasya gelişmeleri ve İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Terör rejimi İsrail, Gazze'nin güneyini ağır bir şekilde bombalarken direniş güçleri de misilleme olarak ırkçı İsrail'in Siyonist Yahudi sitelerini bombalıyor. Hamas hareketi terör rejimi İsrail'le ateşkes iddialarını reddetti. Güney Amerika'da ve İran'da anti-Siyonist protesto yürüyüşleri düzenlendi. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı bugün Viyana'da düzenlenecek. Irak'ta Amerika'nın lojistik konvoyuna saldırı düzenlenirken Amerika'ya ait F-15 savaş uçağı düştü. Şimdi haberler.
Terör rejimi İsrail savaş uçakları Gazze'ye karşı vahşi saldırılarını sürdürürken Han Yunus ve Refah şehirlerini ağır bir şekilde bombaladı. Habere göre Siyonist rejimin Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki direniş üssünü ve tarım alanlarını bombaladığı anlaşılıyor. El Cezire, Gazze'ye yönelik yeni saldırılarda ırkçı İsrail'in Refah'ın 50'den fazla farklı bölgesini hedef aldığını bildirdi. Son saldırılarda bir Filistinli kadının şehit olduğu, 5 Filistinli'nin de yaralandığı belirtiliyor. Bu arada terör rejimi İsrail İstihbarat Bakanı El Cohen, direniş güçlerinin İsrail'e roket saldırılarını önlemek için Gazze'nin elektriğinin kesileceğini söyledi. Katil rejim İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz ise Gazze'ye saldırıların devam edeceğini belirtti. Siyonist yetkili operasyonun ayrıntılarını veya zamanlamasını açıklamadı. Terör rejimi İsrail'in Gazze şeridine 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi şehit olurken 1442 kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler İnsan İşler Koordinasyon Ofisi saldırılar nedeniyle en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.
Terör rejimi İsrail'in Filistinlere yönelik cinayetleri devam ederken Filistin direniş güçlerinin de misilleme operasyonları kararlı şekilde devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının dün öğle saatlerinde işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yollardan kurulan Eşkol Yahudi yerleşim merkezini havan mermisiyle hedef alma sonucu 2 İsrail askeri öldü, 4'ü ağır, toplam 14 asker de yaralandı. Ayrıca Gazze'den atılan füzelerden birinin Eşkol Siyonist Yahudi yerleşkesindeki bir binaya isabet ettiği, birinin doğrudan Birusseva yakınındaki yerleşimcilere ait arabanın üstüne düştüğü belirtildi. Kassam Tugaylarına konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bu eylemlerin Gazze şeridindeki yerleşim yerlerine yönelik acımasızca bombardımanına cevap niteliğinde olduğu kaydedildi. Terörist İsrail işgal ordusu, Gazze şeridindeki saldırganlarının 9. günde de sürdürürken Filistinli direnç grupları halkı her yönden korumaya çalışıyor. Öte yandan terörizmi İsrail ordusu sözcüsü dün yaptığı açıklamada direniş grupları İsrail'e yaklaşık 12 bin roket fırlattı dedi. Siyonist askeri yetkili bunun İsrail'e hedef alan füzelerin sayı olarak İsrail tarihinde görülmemiş olduğunu da söyledi.
Terörizmi İsrail haber kaynakları İsrail ordusunu izlettiğini El-Kassam Tugayları komutanı Muhammed Zayf'ı öldürmek için en az iki kez girişimde bulunduğunu ancak her iki seferinde de başarısız olduğunu bildirdi. El-Alem'e göre İsrail ordusu son 9 gün içinde Muhammed Zayf'ı öldürmek için iki operasyon gerçekleştirdi ve her ikisinde de Hamas'ın komutanı hayatta kalmayı başardı. Haber veren Times of Israel, İsrail istihbarat kaynaklarının İsrail hükümetinin salı gecesi haberlerin sızdırılmasına izin verdiğini detaylandırmadan söylediklerini aktardı. Aynı zamanda İsrail Kanal 12 televizyonu, askeri kaynakların İsrail ordusunun hala El-Daif ve diğer üst düzey Hamas komutanlarına suikast yapmak istediğini söylediğini aktardı. Bu arada İbranice yayın yapan Yedud Ahronot gazetesi de terör rejimi İsrail Enformasyon Bakanı'nın İsmail Haniye ve Yahya Sanvar'ın da bu rejimin hedefleri listesinde olduğunu söylediğini aktardı.
Hamas siyasi büro üyesi İzzet Erraşak yaptığı açıklamada ateşkes iddialarını yalanladı. Ancak arabulucuların çaba ve temaslarının ciddi şekilde sürdüğünü vurguladı. İzzet Erraşak, bazı düşman yayın organlarında yer alan Hamas'ın Perşembe günü ateşkes yapmayı kabul ettiği yönündeki haberler doğru değil dedi. Reşak Twitter hesabından Gazze şeridindeki saldırıların durdurması için herhangi bir anlaşmaya varılmadığını, zaman belirlenmediğini bildirdi. Bazı düşman yayın organlarında yer alan Hamas'ın Perşembe günü ateşkes yapmayı kabul ettiği yönündeki haberler doğru değil diyen Reşak, arabulucuların çaba ve temaslarının ciddi şekilde sürdüğünü vurguladı. Hamas sözcüsü Fevzi Berhum ise Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in ırkçı İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırıları durdurmaya yönelik çabalarının Tel Aviv'in engelleme girişimine rağmen devam ettiğini belirtti. Filistin halkının talepleri doğrultusunda savaşı taktik için değil, stratejik bir amaçla girdiklerini belirten Berhum, bu taleplerin Şeyh Cerrah Mahallesi başı olmak üzere Kudüs'teki her türlü saldırganlığın durdurması, Mescid-i Aksa'daki ve Batı Şeria ile Gazze şeridindeki Filistinlere yönelik ihlallerin durdurulması olduğunu vurguladı. Mısır'dan henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Mısır yönetiminin Gazze şeridinde yaşanan gerilimi sona erdirmek için Hamas ve ırkçı İsrail'e Perşembe günü itibaren yürürlüğe girecek ateşkes önerdiği bildirilmişti. Irkçı İsrail'in Kanal 12 televizyonda yer alan haberde tarafların kabul etmesi halinde Mısır'ın önerdiği ateşkesin Perşembe yerel saatte 06'da uygulanmaya başlanmasının planlandığı belirtilmişti.
Siyonist rejime karşı küresel nefret ve mazlum Filistin halkına verilen destek sürerken, Filistin halkıyla dayanışma içinde binlerce Brezilyalı, Şilili ve Meksikalı sokaklara döküldü. Fars Haber Ajansı'na göre Brezilya vatandaşları Gazze'ye yönelik Siyonist askeri saldırıyı kınayan ve Filistin'e destek amaçlı ülke çapında bir gösteri düzenlediler. Motosikletçiler São Paulo, Manaus ve Recife cadde ve sokaklarına çıktılar. Şili'de ise Santiago kentinde Filistin'e destek amaçlı bir araya gelen protestocular Filistin bayrakları taşıyarak ırkçı İsrail'i kınayan slogan attılar. Yaklaşık 500 bin Filistin kökenli yaşadığı tahmin edilen Şili, Orta Doğu dışında en çok Filistinli'ye ev sahibi yapan ülkeler arasında yer alıyor. Meksika'da da insanlar Meksika'nın başkenti Mexico City'nin ünlü meydanında Filistinli dayanışma içinde yürüdüler. Yüzlerce insan Filistin halkını desteklemek için pankartlar taşıdı.
İtalya'da Livorno limanına gelen kargo gemisinin ırkçı İsrail'e silah taşıyacağını öğrenen işçiler gemiye yükleme yapmayı reddettiler. liman işçileri katil rejim İsrail'in saldırılarına suç ortaklığı yapmamak için silahları yüklemeyeceklerini duyurdu. Terör rejimi İsrail çocuk yaşı demeden masum Filistinlere saldırılarını sürdürürken dünyanın farklı noktalarından işgal güçlerine tepkiler yükseliyor. İşçilerin Bağıroğlu sendika tarafından yapılan açıklamada ise Livorno liman işçileriyle bir farkındalık kampanyası başlattık. Olan bitenlere gözlerimizi kapatamaz veya daha da kötüsü Filistinlere yönelik katliamlarda suç ortağı olamayız denildi. Bu arada Fransa'da hayatını sürdüren Jean Hugon adlı aktivist, işgalci İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdiği için aşırı sağcılar tarafından linç edildi. İkinci saldırıda yüzünde derin yaralar oluşan aktivist, ilk saldırıda ise gittiği hastaneden darp raporu alamadığını ifade etti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Pakistan'ın mevkidaşıyla görüşmesine ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan Dışişleri Bakanı, kardeşim Şah Mahmud Kureyşi ile İsrail'in Filistin'e karşı zulmünü, ikili ilişkilerimizi ve Afgan barış sürecini görüştük dedi. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı yapılan ikili temas konusunda Kureyşi ile terör rejimi İsrail'in Filistin'e karşı zulmünü, ikili ilişkilerimizi ve Afgan barış sürecini görüştük açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda siyasi partileri bilgilendirme konuşmasında ise Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ve Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile New York'a birlikte gideceklerini de açıkladı. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bagir Galibaf, Siyonist rejim İsrail'in başta Gazze şeridi olmak üzere Filistin'de işlediği cinayetlerle ilgili olarak Filistin, Umman, Pakistan ve Cezayir parlamentoları sözcüleriyle ayrı ayrı telefonda görüştü. Muhabirimizin bildirdiğine göre Galibaf, dün Filistin Ulusal Meclisi Başkanı Salim Elzanun ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Siyonist İsrail'in başta Filistinli çocuk ve kadınlar olmak üzere savunmasız insanları öldürmesini kınarken soykırım olarak gördüğünü ve bu cinayetlerin açık bir şekilde savaş suçu olduğunu belirtti. Filistin Ulusal Meclisi Başkanı Salim Elzanun da Siyonist saldırganlığa karşı savunmasız olan Gazze mazlumlarının İslam ülkelerinin ve uluslararası toplumun yardım ve desteğine çok büyük ihtiyacı olduğunu söyledi. Galibaf, Umman Kraliyet Konseyi Sözcüsü Halid bin Hilal bin Nasır el-Maluli ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Siyonistlerin cinayetlerini kınarken son zamanlarda Amerikan Siyonist projesinde eli kanlı rejim İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye çalışan bölgedeki bazı Arap ülkelerinin bu tutumlarının Filistinlere yönelik son cinayetlerin küstahça gerçekleşmesine ortam hazırladığını söyledi. Galibaf ayrıca Pakistan Parlamento Başkanı Asad Kaysar ve Cezayir Senato Başkanı Salih Kuchil ile ayrı bir telefon görüşmesi yaptı. Savunması çocukların ve kadınların şehit edilmesi insan hakları ihlallerinin ve soykırımın açık işaretidir dedi.
Tahran Üniversitesi öğrencileri terör rejimi İsrail'in başta Gazze şeridi olmak üzere Kudüs ve diğer yerlerde Filistin halkına yönelik cinayetlerini kınayan gösteri düzenlediler. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tahran Üniversitesi öğrencileri dün İran, Filistin bayrakları ve Lübnan Hizbullah flamalarını taşıyarak Filistin meydanında toplandılar ve mazlum Filistin halkını destekleyen sloganlar attılar. Mitingde öğrenciler Farsça, İbranice ve Arapça İran Filistin'le birlikte yazılı pankartlar açtılar. Filistin meydanında öğle ve akşam cemaat namazları ardından öğrenciler Allahu Ekber, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm ve cihat yolu gibi sloganlar atarak ırkçı İsrail'in Gazze'de başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere Filistin halkına yönelik soykırıma dayalı cinayetlerini kınadılar. Filistin meydanındaki öğrenciler yürüyüşün kapanış bildirisinde Farsça, Türkçe ve Arapça okuyarak Filistin halkına tam destek verdiklerini ifade ettiler. Bildiride alimler ve aydınlardan terör rejimi İsrail'le uzlaşmayı savunan ülkeleri reddetmeleri yönünde aktif faaliyet yürütmeleri istendi. Bildirdi ayrıca nükleer anlaşma ve insan hakları kuruluşlarının hiçbir zaman Filistin halkının çıkarına yönelik herhangi bir adım atmadığı ve Filistin halkının haklarını tanımadığı vurgulandı. Yürüyüş sonunda Amerikan ve terör rejimi İsrail bayrakları ateşe verildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, haber bültenimize devam ediyoruz. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, halkın sağlığını korumaya ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın ve coşkusunun artırılmasına vurgu yaptı. Dün korona ile mücadele ihtisas komitelerinin başkanlarının yaptığı toplantıda konuşan Rouhani, halkın sağlığının garanti edilmesi, seçimlere katılımın ve coşkunun artmasında önemli bir rol oynayacaktır dedi. Rouhani, kampanyanın çeşitli aşamalarında ve seçimlerde insanlar sağlıklarının güvence altına alındığından emin olmalıdır dedi. Rouhani, seçimle ilgili konuların uygulanmasına yönelik tüm çabaların insanların hayatlarını ve sağlığını korumanın en önemli öncelik olduğu şeklinde yapılması gerektiğini de vurguladı. İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran tarihinde yapılacak.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, İtalyan siyasi liderleri ve işletmeleriyle İran ile ticaretin sürdürülmesi konusunda görüşmelerde fikir birliği olduğunu tweetledi. İran'a göre Zarif attığı tweette şunları yazdı. İtalyan siyasi liderleri ve işletmeleriyle yapılan görüşmelerde İtalya'nın İran ile ticarete devam etme konusundaki geniş avantajı konusunda bir fikir birliği oldu. Zarif, Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico, Senato Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Vito Petrucelli, Dışişleri Bakanı Luis J. Mayo, eski Başbakan Massimo Dalma, İran-İtalya Ticaret Odası Başkanı Zampini ile bir dizi görüşmelerde bulundu.
Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun İran delegasyonlarının ve 4+1'in katılımıyla yapılacak toplantı bugün öğlenden sonra Viyana'da gerçekleşecek. Toplantı İran ve 4+1 grubu ve Avrupa Birliği temsilcisinin katılımıyla Grand Hotel'de yapılacak. İran heyetine Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyit Abbas Erakçı başkanlık edecek ve oturumun başkanlığını ise Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora uhdesinde bulunduracak. Bu arada nükleer anlaşma görüşmelerindeki Rus heyetinin başkanı, İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırması için Viyana görüşmelerinde çok ilerleme kaydedildiğini söyledi.
İran'da Seyyid-i Şüheda Hamza Karargah güçleri İslam İnkılabı düşmanı gruplara ait çok fazla miktarda silah ve mühimmatı ele geçirdiklerini bildirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre karargahın komutanı Tuğgeneral Osmanlı eyaleti düzenlediği ziyarette yetkililerle görüşmesinin kulisinde yaptığı açıklamada 1200 kilometrelik sınırda tam güvenliğin sağlandığına işaret ederek Seyyid-i Şehada Hamza Karagahı güçlerinin ülkenin kuzeybatısında İslam İnkılabı karşıtı gruplara ait silah ve mühimmatın ele geçirilmesinin gerçekte İran İslam Cumhuriyeti'nin hakimiyeti korumak için silahlı güçlerin hiçbir çabadan geri durmadığını gösterdiğini söyledi.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bir askeri tesisi iki maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir dedi. Öte yandan saldırının ardından kent genelinde operasyon başlatıldı.
Haber kaynakları Irak'ın Divaniye kentinde bir Amerikan askeri lojistik konvoyunun hedef alındığını belirtti. Fars Haber Ajansı'na göre bu girişim dün Irak'ın Divani eyaletinde hedef alınan Amerikan ordusunun ikinci lojistik konvoyu oldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Amerika'nın Siyonist rejim İsrail'i silah satışı ve Filistinlilerin katliamının devam etmesi etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden hükümeti, bebek katili Siyonist rejimin mazlum Filistin halkına yönelik cinayetlerinin yoğunlaşmasıyla birlikte korsan rejime 735 milyon dolar değerinde hassas güdümlü silahların satışını onayladı. Joe Biden hükümeti ırkçı rejime silah satışını onaylarken Kongre'deki bazı demokrat temsilciler İsrail rejiminin Gazze şeridine acımasız saldırıları ve burada birçok sivilin şehadetiyle Beyaz Saray'ın bu kararından yoğun şekilde endişeli olduklarını belirttiler. Böylece Biden yönetimi Temsilciler Meclisi'ndeki bazı demokratların Washington'un Netanyahu hükümetine yönelik siyasetinin değişmesi talebine karşı kırmızı bayrağını kaldırdı. Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Müslüman Demokrat temsilcisi İlhan Omar, Biden hükümetinin İsrail'e 735 milyon dolar silah satışı anlaşmasını imzalamasının utanç verici olduğunu, bunun İsrail'in gerginlik oluşturması için yeşil ışık göstermek olduğunu ve ateşkes için çalışmaları zayıflattığını söyledi. Biden hükümeti silah satışları hakkında Kongre'yi bilgilendirmesi gerekir. Gerçi resmi bilgilendirme genelde Kongre ile resmi olmayan anlaşmanın ardından gerçekleşir. Resmi bilgilendirmenin ardından Kongre üyeleri bağlayıcı olmayan bir kararla muhalefetlerini bildirmek için 20 gün süreleri vardır. Böylece Kongre'nin Siyonist rejime silah satışında muhalefeti durumunda bile bu konu Tel Aviv'e silah satışını engellemez. Aslında Biden yönetiminin korsan rejime karşı siyasetleri eski yönetimlerden pek farklı olmazken her zamanki gibi korsan rejime kayıtsız şartsız destek ilkesine dayanıyor. Bu bağlamda Washington hatta ırkçı rejimin mazlum Gazze'nin sivil halkına karşı eşine rastlanmayan şekilde saldırılarda bulunarak 220'yi aşkın Filistinli şehit ve 5500'ü yaraladığı bir zaman diliminde bile savunmasız Filistin halkını direkt ve hassas bir şekilde hedef alabilen silahları Tel Aviv'e satma kararı alıyor. Amerika'nın İsrail'e silah satışı doğrudan saldırıya yönelik ortak mühimmat kitleleriyle ilgilidir. Bunlar aptallar adı verilen güdümsüz bombaları, güdümlü veya akıllı bombalara dönüştüren kitlerdir. Geçmişte bu kitlerden önemli miktarda satın alan İsrail rejimi Gazze hava saldırılarının güdümlü mühimmatlarla gerçekleştirildiğini açıkça belirtmiştir.
Öte yandan Temsilciler Meclisi'nin önde gelen demokratları Siyonist İsrail'e ateşkesi kabul etmesi için baskı yapılmadan akıllı bombaların satışına izin vermenin ancak daha fazla katliama sebep olacağı kanaatindeler. Aslında Biden yönetimi de eski Amerikan hükümetleri gibi Siyonist rejim ve Filistinliler arasındaki çatışmalarda yine korsan rejimi haklı buluyor. Öyle ki işgalci rejimin Batı Yaka ve Doğu Kudüs'te Filistinlileri bastırması ve Gazze şeridine yoğun hava saldırılarını kendini savunma olarak haklı çıkartmaya çalışıyor. Amerika'nın tüm başkanları son 10 yıllarda her biri bir şekilde işgalci rejim ve Filistinliler arasındaki münakaşada Siyonist İsrail'i haklı bulmuş ve bu rejime milyarlarca dolar değerinde askeri yardımda bulunarak Batı Yaka'da Siyonist yerleşkelerin yayılmasına rıza göstermiştir. Tabii Amerika Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi uluslararası kurumlarda da her zaman korsan rejime destek olarak onu savunmuştur. Bu arada Biden'ın İsrail rejimine verdiği destek Demokrat Parti'nin önde gelen üyeleriyle karşı karşıya gelmesine yol açtı. Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez ve Senato çoğunluk lideri Steny Hoyer gibi geleneksel Demokrat Parti'nin geleneksel kesimi korsan rejimin kendini savunma hakkını vurgularken İlhan Omar, Rashida Tlaib ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi yeni bir demokrat genç milletvekili grubu korsan rejim İsrail'i destekleyen Demokrat Parti'nin savcı yaklaşımına meydan okuyor ve şiddetli eleştiriler ile bu tek yanlı tutumun değişmesini istiyorlar. Ancak İsrail rejiminin kongresindeki lobiciliği ve Beyaz Saray'ın ırkçı rejime sempati duyması dikkate alındığında Washington'un Siyonist yanlısı yaklaşımının Biden döneminde değişmesi pek mümkün gözükmüyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı apartheidine karşı uyarısı etrafında. Covid-19 salgını dünyada can almaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü Genel Başkanı Tedros Adhanom, korona aşısının uygun olmayan dağıtım durumu hakkında uyarıda bulundu ve dünyanın aşı apartheid durumunda olduğunu söyledi. Dünya COVID-19 ile mücadele ederken hastalığın yeni dalga ve varyantları ise hayat durumunu herkese zorlaştırmıştır. Buna ilaveten tıp, ilaç ve medikal teçhizat sektörlerindeki krize ek olarak ortaya çıkan ekonomik ve sosyal hasar ise beklentileri aştı. Bu koşullar hastalığı kontrol altına almak, normale döndürmek için birçok umut uyandıran korona aşısının keşfedilmesine yol açtı. Ancak tüm umutlara rağmen korona aşısının uygunsuz dağıtımı, özellikle büyük ve zengin ülkeler tarafından depolanması, diğer ülkelerin adil ve eşit şekilde aşıya erişememeleri ve pratikte COVID-19 aşısından mahrum kalmalarına sebep oldu. Aşı durumu böyleyken şimdiye kadar dünyada en az 3.4 milyon insan bu hastalıktan hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü COVAX programıyla aşının adil şekilde dağıtımını sağlamak isterken zengin ülkelerden bu programa aşı kontenjanı tanımalarını, böylece daha zayıf ülkelere bu konuda yardım sağlamalarını istedi. Ama bu ülkeler Dünya Sağlık Örgütü'nün bu talebini yerine getirmezken, hatta aşıları kendi çıkar ve siyasetleri doğrultusunda depolamaya bile başladılar. Yayınlanan raporlara göre dünyada yaklaşık 900 milyon kişi aşı oldu. Bunun %81'i maalesef zengin ülkelere ait. Veriler ise aşı apartheidi ve ilaç terörizminin zengin ülkeler tarafından sahnelendiği zaman daha da acı verici oluyor. Bu bağlamda Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri fazla aşıları olmasına rağmen Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği yapmaya ve korona aşısını ihraç etmeye istekli değiller. Bu ülkeler nüfus sayısının birkaç katı kadar aşı depoladıkları halde aşılama kampanyalarını yürütüyorlar. Amerika, Avrupa Birliği, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Japonya hali hazırda 3 milyardan fazla korona aşısı stoklanmıştır. Bu da nüfuslarının birkaç katı kadardır. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerikan halkının dünyanın sadece %4'ünü oluşturmasına rağmen üretilen aşıların neredeyse %35'ini stokladığını vurguladı.
Öte yandan Uluslararası Sağlık Örgütü Başkanı Agnes Klamar, dünya çapında bir an önce aşı dağıtımının yapılmasını isterken, korona salgını dünyanın etkili ve adil bir şekilde işbirliği yapma konusundaki yetersizliğini ortaya çıkardığını, öyle ki zengin ülkelerin dünyadaki aşı tedarikini neredeyse tekelleştirdiğini ve yoksul ülkeleri en kötü sağlık krizi ve insan haklarını sonuçları ile kendi haline bıraktığını söyledi. Bu durum Avrupa Birliği üyeleri arasında da görünüyor. Öyle ki aşı alanındaki eşitsizlikten şikayetçi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'nde korona aşısının adaletsiz dağıtımına işaretle bazı üyelerin diğer üyelere göre çok daha fazla doz aşı aldıklarını belirtti. Aşılama kampanyasının alanı genişlediğinde birçok ölümü önleyebilir ve küresel ekonomiyle uluslararası sistemin iyileştirmesinde çok önemli bir konu sayılırken, bazı büyük ülkeler tarafından aşı satın alınması için uygulanan kısıtlamalar ve depolanması, ayrıca kaçak çetelerin COVID-19 aşısının satılmasına karışması ise sorunları daha da yoğunlaştırıyor. Bu bağlamda Interpol geçtiğimiz günlerde organize suç gruplarının COVID-19 aşısı sevkiyatlarını çalmaya veya kara borsada sahte aşı satmaya çalıştığı konusunda uyarıda bulundu. Dünya Ticaret Örgütü Başkanı, zengin ülkeleri uyararak korona aşısının yoksul ülkeleri geç ulaştırmaları durumunda riskli sonuçlarla karşı karşıya kalacaklarını belirtti. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Ordu 5 1400, Hicri Kameri 7 Şevval, 1442 ve miladi takvimle 19 Mayıs 2021 Çarşamba. ...1439 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Şevval 3 yılında Uhud Savaşı, Medine'nin kuzeyindeki aynı adını taşıyan bir dağ eteğinde Müslümanlarla müşrikler arasında vuku buldu. Kureyşli müşrikler Bedir Savaşı'nda ağır bir şekilde yenildikten sonra bu savaşı tedarik ettiler. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Kureyşlilerle savaşa girmeden önce kendi ashabıyla müşriklerle nasıl karşı karşıya gelineceği konusunda istişarede bulundu ve nihayet Medine dışında savaşın vuku bulması görüşünü benimseyenlere katıldı. Uhud Savaşı aynı adı taşıyan bölgede vuku buldu ve savaşın başında Müslümanlar zafer elde etti. Ancak onlardan bazılarının İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin emirlerini yerine getirmeyecek gafletlerinden dolayı Kureyşliler Müslümanlara saldırdılar ve onlar kötü şartlarla karşılaştılar. Savaşın bu aşamasında İslam peygamberinin hayatı tehlikeye girdi ve başta peygamberin cesur amcası Hamza olmak üzere yaklaşık 70 Müslüman şehit düştü. Böylece Kureyşliler kat'i zafer elde edemediler ve Mekke kentine geri döndüler. ...38 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Ordibehş 1362'de dikte bağışçı Saddam rejimine karşı her türlü direniş hareketi dahilinde Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim hanedanına üye 90 kişi tutuklandı ve birkaç gün sonra onlardan 6'sı idam edildi. Bu olaydan sonra Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim hanedanına üye 10 kişi idam edildi. Irak'ın önde gelen büyük taklit mercilerinden olan Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim, Hicri Şemsi 1348'de vefat ederken onun ailesinden birçoğu bilim ehli idiler. Bu yüzden de Irak'ın diktatör Saddam rejimi Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim ailesinin ülkedeki nüfuzundan korkuya kapıldı ve bu nedenle dinle mücadele yolunda Irak'taki din alimlerinden birçoğunu ortadan kaldırmaya kalkıştı. ...26 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Ordibehş 1374'te Allame Muhammed Taki Şuşteri 93 yaşında vefat etti. Allame Şuşteri 32 yaşında Rıza Şah'ın tesettürü men etmesine itiraz etmek amacıyla İran'ı terk ederek Irak'a gitti. O Şahlık düzeninin yıkılması üzerinden 6 yıl geçtiği bir sırada İran'a geri döndü. ...1136 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Şevval 306'da Samanlılar döneminin İranlı bilim adamı Ahmet bin Ceyhani vefat etti. İranlı ünlü coğrafyacı ve siyasetçi Ahmet Ceyhani değerli araştırmalarından dolayı İslam dünyasında şöhrete kavuştu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemini ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Filistin'in güçlü direnişi İsrail'de paniğe neden oldu.
Star.
Başkan Erdoğan esnafa ve çiftçilere yapılan müjdeleri açıkladı.
Yeni Asya.
Erdoğan salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 17 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde 203 milyar doların %10'u ne eder başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Aritmetiğim kısırdır, Allah eksik bırakmış ama iyi ki sizler varsınız da anında bulursunuz ne ettiğini. Ben de öğrenirim, hesabını yapın ve bir kenara koyun, nedir bu diyeceksiniz ama önce Türkiye'nin yolsuzluk endeksini merak ettim. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2020 yolsuzluk algı endeksinde Türkiye'nin 100 puan üzerinden puanı 40, yani sırası ise 180 ülke arasında 86. araştırmanın alt başlığı kamu yönetimindeki yolsuzluk düzeyine yönelik algı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile karşılaştırılıyor. 28 üye ülkeden daha düşük puan almış ve Romanya'nın ardından sonuncu sırada. OECD ülkeleri arasında ise Türkiye sondan 3. sırada. Türkiye 2012-2020 arası yapılan endekslerde 9 puan kaybetmiş. Son 8 yıl içinde en çok gerileyen ülkeler arasında. Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Oya Özarslan, 11 Ağustos 2019 Cumhuriyet Gazetesi'nde Şehriban Kıraç'a yaptığı açıklamada diyordu ki, liyakatin olmadığı her yerde yozlaşma ve çürüme hakim olacaktır. İşi ehline vermek yerine kayırmacılığın geçerli olduğu devlet ve kurumlar mutlaka çöküşe gider. Verilen hizmet kalitesizleşir, halk zarar görür, büyük kazalar, ölümler olur, ekonomi zayıflar. Akraba, eş, dost ve particilik kaygısıyla yapılan atamalara hemen her gün tanık oluyoruz. Aile fotoğrafları çoğaldı. Göreve gelir gelmez taraf etrafını önemli görevlere getiren ve bundan da bir hicap duymadan hayatlarına devam edenleri onların yerine utanarak izliyoruz. Böylece ülkedeki liyakatsiz adam seçmelerin ve atamaların nedeni de çok net tanımlanmış oluyor. Onlara payını verip istediğiniz her şeyi yaptırabiliyorsunuz.
Mustafa Karaalioğlu 17 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde iktidar krizlere neden fark edemiyor, neden yönetemiyor başlıklı yazısına yer veriyor. Bir iktidar için her türlü olumsuzluktan daha olumsuzu irili ufaklı krizler karşısında yönetim kabiliyetinde eksilme yaşamaktır. Daha önemlisi de gidişatı fark edip krizi doğmadan önlemek gibi çok değerli bir imkanı kaybetmektir. Bunlar oluyorsa, yani krizlerden çıkışı önlenemiyor veya kriz çıktıktan sonra yönetilemiyorsa en başta koordinasyon eksikliği olmak üzere birçok sebep vardır. Ama koordinasyon kaybolmuşsa diğer sebeplere bakmanın da anlamı yoktur diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Uzun yıllara dayalı gündem belirleme üstünlüğünün avantajıyla AK Parti ve Erdoğan yaşanan her türlü krizde ofansif olmayı başarmıştır. En tatsız gelişmeler bile iktidarın sayısal üstünlüğü ve kredisi nedeniyle buharlaşıp gitti. Bu bir iktidar için kesinlikle büyük bir imkandır. AK Parti de bunu ustalıkla kullandı ama sahip olduğu bu rahatlık bir yandan iktidarın bağışıklığını zayıflattı. O zayıflatmayı bilhassa yerel seçimler öncesinde başlayan periyottan itibaren canlı izliyoruz. İstanbul ve Ankara yerel seçimlerinin kaybında esasen yıllardır başarıyla giden sistemin bir yerde tıkanabileceğine dair mutlaka yapılması gereken analizin ihmal edilmesinin payı büyüktür. Aynı analiz ihmali kaybedilen seçim üzerine bir kez daha seçim iptali gibi büyük bir hatayı yaptırdı. Sonrasında iktidar icraatlarında daha önce rastlanmayan küçük büyük hatalar gelmeye başladı. Birçok önemli hata ve çelişki oldu. Kolay unutuluyor ama termik santrallere filtre kararının önce ertelenmesi, sonra alelacele kabulü iktidarın kendi kendine ürettiği küçük de olsa bir krizdi. Daha önce yapmadığı türden bir şeydi. Salgın döneminde defalarca yanlış ve eksik genelgeler, sonra o genelgeleri düzelten genelgeler yayınlanması öyle. Birkaç hafta önce son tam kapanma kararının başında ödeme zorluğu içindeki esnaf ve tüccarın çeklerine adli takibi önlemek adına kanun çıkarırken, yanlışlıkla bir günlüğüne bütün çeklerin ödenmemesine yol açan hata öyle. Milli Eğitim Bakanlığı'nın artık sayısı unutulan ve sürekli değişen veya iptal edilen kararlarla izi kaybolan eğitim politikası yine öyle. Turizm Bakanlığı'nın düşündükçe acı acı tebessüm ettiren turiste yönelik "Ben aşılıyım, sen keyfine bak" kampanyası tamamen öyle. 128 milyar dolar rezerv kaybını izah etmeye çalışırken birbirini tekzip eden ve neticede şüpheyi daha arttıran açıklamalarla kontrolden çıkan kriz yönetimi ise benzersiz bir örnektir. Eş zamanlı olarak AK Parti'nin CHP'yi yalan üretim merkezi olarak yaftaladığı animasyon filminin iletişim kazasına dönüşmesi başka bir kriz çıkarıp altında kalma örneğidir. Tıpkı vatandaşa doğru bir kararla eve kapanma ve sosyal mesafe telkini yapılırken, iktidar partisi ve kamu yönetimi etkinliklerinde bu kuralın defalarca ihlal edilerek sosyal tepkiye yol açılması gibi. İktidar ve bilhassa Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir ama uzun süredir icraatlarının krize dönüşmesi pratiğine mağlup oluyor. Krize dönüştüğünde de üstesinden gelmekte zorlanıyor veya gelemiyor.
Remzi Özdemir 17 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde konut kredisi faizleri düşer mi başlıklı yazısına yer veriyor. 2019 yılında inşaat sektörü adeta çöktü. 2020 yılına gelindiğinde müteahhitler isyan etmeye başladı. AK Parti iktidarının nazlı ve şımarık çocuğu inşaat sektörü için adeta kamu bankaları feda edildi. Konut kredisi faizleri aylık %1,70 iken kamu bankaları bir anda 0,99'a düşürdü. Herkes şok oldu. Eve ihtiyacı bile olmayan bankalara konut kredisi için koştu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Adamın 1 milyon lirası var bankada. Aylık %1,5 ile faizde yatıyor. Bir kuruşunu bozdurmadan gidip kamu bankalarından kredi aldı. Faizdeki parası ile hem kredisini ödedi hem de 0,5 faiz kazandı. Bu operasyon müteahhitleri kurtarırken kamu bankalarında da büyük hasara neden oldu. Hasarın boyutu ancak şimdi ortaya çıktı. Kamu bankalarının 2021 ilk 3 aylık bilançosunda büyük kar düşüşü görüldü. Garanti Bankası ve Akbank'ın karını %50'nin üzerinde arttırdığı dönemde Halkbank'ın karı %90 düştü. Diğer kamu bankalarındaki kar düşüşü %50'nin üzerinde. Bu zararın nedeni 2020 yılında ortalama %8 faiz ile fonlanan konut kredileri, 2021 yılında %18 faizli mevduat ile finanse edilmesi. Faiz gelirlerindeki değişim %26,7 iken faiz giderlerinde değişim %94,5 oldu. Bu operasyon tarihe geçti. Belki de ileride iktisat fakültelerinde ders konusu olacaktır. Tarih bir kez daha tekerrür edecek mi? Sıkışan konut sektörü bankaların bir kez daha faiz indirimiyle patlayacak mı? Herkes bunu bekliyor. Satıcılar nasıl olsa AK Parti faizleri düşürecek diye burnundan kıl aldırmıyor ve fiyatları halen çok yüksek tutuyor. Son konut satışları verilerine göre düşüş devam ediyor. 90 bin konut satıldı. 80 milyonluk bir ülkede 90 bin konut satışı düşük. Satışların düşmesinin tek nedeni konut kredisi faizlerinin çok yüksek olması. Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Evet, faizler düşecek. Düşen faiz oranları elbette konut kredisine de yansıyacak. Ancak kimse bu düşüşü öyle 1-2 ayda beklemesin. Bu kez faizler öyle kolay kolay düşmeyecek. Bunun nedeni ekonominin bozulmasından ziyade her şeyi tüketmiş olmamızdan kaynaklanıyor. Tükenen sadece Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolar değil, aynı zamanda ülkenin bütün kaynakları da tükendi. Üretmeyen Türkiye sadece ithal ediyor. Yediğimiz ekmeğin buğdayından tutun da pirince kadar her şeyi ithal ediyoruz. 2021 yılının yarısı bitmek üzere. Geri kalan ikinci yarıda kimse kolay kolay %1'in altında konut kredisi beklemesin. Bunun olması için Türkiye'ye uçak dolusu paraların adeta gökten yağması lazım.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Batı Asya bölgesinde Siyonist rejim İsrail'in Gazze şeridine saldırıları bölgede diğer tüm gelişmeleri etkisi altına aldı.
Bu yüzden bugünkü bültenimizi esas bölümünü Filistin ve Gazze gelişmelerine ayırdık.
Bültenimizin ikinci bölümünde ise Suudi Arabistan'ın son günlerde dış politikasında gittiği değişikliği kısaca gözden geçireceğiz.
Geçen hafta Siyonist İsrail ordusu ile Filistinli vatandaşların arasında çatışmalar yeni bir aşamaya geldi. Siyonist ordunun Gazze Şeridi bölgesine saldırıları şiddet kazandı. Bu çatışmalar aslında Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinden başladı. Çatışmaların başlama sebebi ise Siyonist rejimin Kudüs üzerinde egemenlik hakkı iddiasında bulunmasıdır. Korsan İsrail, Kudüs'te yaşayan Filistinli Müslümanları zorla göç ettirerek Kudüs'ün tümünü ele geçirmek istiyor. Ancak Filistin milleti buna kesin bir şekilde karşı çıkıyor ve Kudüs'ü tarihi ve dini kimliklerinin simgesi ve Filistin'in ayrılmaz parçası biliyor. Bu arada birçok İslam ülkesinde ve hatta bazı Avrupa ülkelerinde insanlar düzenledikleri protesto eylemleri ve yürüyüşlerde Filistin'e destek vermenin yanında Siyonist rejimin cinayetlerini kınadılar.
Filistin Sağlık Bakanlığı en yeni açıklamasında eli kanlı rejim İsrail'in Gazze şeridi bölgesini 7 gün bombardıman etmesi sonucunda şehit sayısı 200 küsura ulaştığını, şehitlerin arasında 58 çocuk ve 34 kadın bulunduğunu belirtti. Gazze'de görev yapan Sınır Tanımayan Hekimler Örgütü Başkanı Helen Peterson yaptığı açıklamada Gazze şeridinde şu anda en büyük sorun Siyonistlerin saldırıları yüzünden bölgeye ilaç sevkiyatı yapılmaması olduğunu, buna göre Gazze'de sağlık sistemi korsan İsrail'in bombardımanları altında daha ne kadar dayanabileceğini bilemediklerini belirtti. Bu arada katil rejim İsrail Gazze'de hatta haber ajansları ve televizyon kanallarının binalarını vurmaktan bile çekinmediği belirtildi. İsrail'in Gazze'de haber ajanslarının binasını vurması, ifade özgürlüğüne saldırı ve işlediği cinayetlerin haberini engelleme çabası olarak değerlendirildi.
Geçen hafta ayrıca Mısır ve Katar gibi bazı ülkeler Filistin'de ateşkes olması için bazı girişimlerde bulundular. Ancak Siyonist rejim Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere karşı şiddet uygulamaları ve saldırılarından el çekme yönünde hiçbir işaret göze çarpmıyor.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının çevrimiçi yöntemiyle düzenledikleri olağanüstü zirvede yaptığı konuşmada şöyle dedi. Bugün Filistinli çocuklar iddia edilen normalleşmeden sonra katliam ediliyor ve bebek katili, katil rejim bir kez daha bu rejime karşı her türlü dostane yaklaşım sadece acımasızlığını şiddetlendirdiğini gösteriyor. Aslında Siyonist rejimin nifak kokan hareketlerinin tam amacı Müslümanların arasında tefrika yaratmak ve Filistin milletini inzivaya itmektir. İsrail sadece direniş dilinden anlıyor ve Filistin milleti kendini savunma ve bu ırkçı rejimin zorbalıklarına boyun eğmeme hakkına sahiptir.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Öte yandan İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanchi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin'de son gelişmeleri ele almak üzere düzenlenen oturumda konseyin neden uzun süre Siyonist rejimin cinayetleri, tehditleri ve saldırılarına karşı sustuğu sorusunu gündeme getirerek şöyle dedi. Bu sorunun cevabı çok basit. Zira Amerika Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak ister demokratların ister...